Ayrım 41, Başbakan, Arthur Hailey, sayfa 406. Alan hareket etmesi gerektiğini düşündü. Kımıldansa, yürüse, belki vücudundaki kasları hareket ettirmek, kafasındaki kargaşalığı yatıştırmaya yardımcı olurdu. Sandalyesini kahvaltı masasından geriye iterek ayağa kalktı ve daha önce önünde durduğu pencereye gitti. Aşağı bakınca yine nehri görebiliyordu. Güneş sisi yok etmişti. Zincirle bağlı tomruk dizisindeki kütükler hafif çalkantıyla yavaşça yükselip alçalıyordu. "Bazen bize acı veren seçimler yapmak zorunda kalırız," diyordu senatör. "Ama sonra bunun en iyi ve en yerinde..." "Bir zararı yoksa tek bir noktanın açıklanmasını istiyorum," dedi Alan geri dönerek. Senatör Devero da masadan geri çekilmişti ama hala sandalyesinde oturuyordu. Başını salladı. "Pek tabii. Eğer istediğinizi yapmayı reddedersem bahsettiğimiz şeyler ne olacak? Davalar, Devero ormancılık." Senatör sıkılmış gibiydi. "Ben meseleyi bu yönden ele almamayı tercih ederim oğlum." "Ama ben etmem," dedi Alan sakınmadan. Bir cevap bekledi. "Sanırım bazı durumlarda yeniden düşünmek zorunda kalabilirim." "Teşekkür ederim," dedi Alan. "Sadece bunu iyi anlamak istiyordum." Acı acı düşündü. Ona cenneti göstermişlerdi ve şimdi. Bir an gevşedi. İhtiras onu idaresi altına aldı. Senatör, hiç kimse. Hatta Sharon bile. Bilmeyecek demişti. O kadar kolayca yapılabilirdi ki. Bir ihmal, savunmada bir gevşeklik, karşı tarafın avukatına teslim olma. Tabii mesleki yönden onu eleştirebilirlerdi ama gençti. Tecrübesizlik bir maske olabilirdi. Bu gibi şeyler çabucak unutulurdu. Sonra bu düşünceyi sanki hiç var olmamış gibi aklından sildi. Sözleri açık ve kesindi. "Senatör Devero," dedi, "bu sabah mahkemeye gidip kazanmaya zaten niyetliydim. Şunu bilmenizi isterim ki yine kazanacağım ama bu kez 10 kat daha azimliyim." Cevap yoktu. Yalnız gözler yukarı dikili, yüz sanki harcadığı çaba sonucu erimiş gibi yorgundu. "Tek bir şey daha var." Alan'ın sesi acılaşmıştı. "Artık tutarı ne olursa olsun hiçbir ücretle size bağlı olmadığımı iyice belirtmek isterim. Benim müvekkilim Henry Duval'dir, başka kimse değil." Yemek odasının kapısı açıldı. Elinde bir kağıt parçasıyla Sharon içeri girdi. Kararsızlıkla sordu. "Bir şey mi oldu?" Alan çeki işaret etti. "Buna ihtiyacım olmayacak. Tekrar şirketin hesabına yatırabilirsiniz." "Neden Alan? Neden?" Sharon'ın dudakları aralık, yüzü soluktu. Birden mantıksızca bir davranışla ona acı vermek, yaralamak istedi. "Sevgili büyük babam bana bir teklifte bulundu," diye cevap verdi hırsla. "Bunu kendisine sormanı tavsiye ederim. Pazarlığa sen de dahildin." Kabaca yanlarından geçti. Yoldaki eski püskü Chevrolet'sine ulaşana kadar hiç durmadı. Arabanın burnunu çevirerek hızla şehre doğru sürdü. Alan Maitland, Vancouver Oteli'nde Henry Duval'e ayrılan dairenin dış kapısına sertçe vurdu. Az sonra kapı aralandı. Ardında Dan Orliff'in iri vücudu vardı. Kapıyı ardına kadar açan muhabir sordu. "Nerede kaldın?" "Başka bir işim vardı," diye kısaca cevap verdi Alan. İçeri girince Dan Orliff'ten başka kimsenin bulunmadığı rahat döşeli oturma odasında çevresine bakındı. "Gitme zamanı geldi. Henry hazır mı?" "Hemen hemen," dedi gazeteci. "İçeride giyiniyor." Kapısı kapalı yatak odasını işaret etti. "Onun koyu renk elbisesini giymesini istiyorum," dedi Alan. "Mahkemede daha iyi durur." Toplanan 3-5 kuruşu kullanarak önceki gün Duval için papuç ve diğer giysilerle birlikte 2 yeni elbise satın almışlardı. Elbiseler sırtına aceleyle uydurulmuş ama delikanlıya yakışan hazır şeylerdi. Hepsi de önceki gün geç vakit otele gönderilmişti. Dan Orliff başını salladı. "Koyusunu giyemez, onu verdi." Alan sinirlenerek "Ne demek istiyorsun?" diye sordu. "Ne diyorsam onu. Henry'nin boyunda bir çocuk var, otelde çalışan. Henry elbisesini işte ona verdi. Tabii yeni gömleklerinden birkaçını ve bir çift papucunu da yanına kattı." "Eğer bu bir şakaysa," diye parladı Alan, "ben hiç de gülünç bulmuyorum." Bak dostum diye uyardı onu Orlif. Niçin kızdığını bilmiyorum ama öfkeni benden alma. Aslında ben de bunu hiç gülünç bulmuyorum. Ben buraya gelmeden önce olmuş iş diye açıkladı Orlif. Henry'nin bu çocuğa bayıldığı belli. Olan da olmuş. Aşağı telefon edip giysileri geri almaya çalıştım ama çocuk izne çıkmış. Henry ne dedi? Sorduğumda omuz silikli ve bana daha birçok elbisesinin olacağını, bir sürü şeyi vermek istediğini söyledi. Onu yakında bu konu hakkında aydınlatırız dedi Alan üzüntüyle. Yatak odasına doğru gidip kapıyı açtı. İçeride açık kahverengi bir elbise, beyaz bir gömlek, titizlikle bağlanmış bir kravat ve cilalı papuçlar giymiş olan Henry Duval aynada kendini inceliyordu. Sevinçle Alan'a döndü. Görünüşüm iyi değil. Bulaşıcı, çocukça neşeyi görmezlikten gelmek imkansızdı. Alan gülümsedi. Henry'nin saçı da kesilmişti. Taranmış ve düzgün bir şekilde ayrılmıştı. Önceki gün çok dolu geçmişti. Sağlık muayenesi, basın ve televizyonla görüşmeler, alışveriş, giysiler için terzi peşinde koşma. Tabii görünüşün iyi. Alan sesinin sert çıkmasına çalıştı. Ama bu senin için özel olarak alınan yeni giysileri sağa sola verebileceğin anlamına gelmez. Henry'nin yüzünde acıklı bir ifade belirdi. Verdiğim adam arkadaşım dedi. Benim anladığıma göre diyeden Orlif arkadan söze karıştı. İlk olarak karşılaşıyordu. Henry oldukça çabuk arkadaş oluyor. Alan açıkladı. İnsan yeni elbiselerini vermez. Arkadaşlarına bile. Genç kaçak bir çocuk gibi somurttu. Alan içini çekti. Henry Duval'i yeni çevresine alıştırırken ortaya sorunlar çıkacağını anlıyordu. Yüksek sesle artık gitsek iyi olur dedi. Mahkemeye geç kalmamalıyız. Dışarı çıkarken Alan duraladı. Daireyi inceleyerek Duval'e eğer akşamüstü mahkemeden başarılı bir sonuçla çıkarsak senin oturman için bir oda buluruz dedi. Genç kaçak şaşırmış gibiydi. Dedim burada değil burası iyi. Bundan şüphem yok dedi Alan sertçe. Ama ne yazık ki bizim buraya yetecek paramız yok. Henry Duval zekice bir cevap buldu. Gazete öder. Bugünden sonra değil diyenden Orlif başını salladı. Yazı işleri müdürüm şimdiden masraf için omurdanmaya başladı. Ha evet bir şey daha var. Alan'a döndü. Henry bundan sonra resmini çektiğimizde para ödememiz gerektiğine karar verdi. Bu sabah bana kararını bildirdi. Alan az önceki sinirliliğinin geri geldiğini hissetti. O böyle şeylerden anlamaz. Hem dilerim bunu gazeteye basmazsın. Basmayacağım dedi Dan yavaşça. Ama duyarlarsa diğerleri basar. Sana pek yakında genç dostumuzla esaslı bir konuşma yapmanı öğütlerim. Henry Duval ikisine de gülümsedi. Üçüncü kısım. Davanın bakılacağı mahkeme salonunun önü tıklım tıklım doluydu. Halka ayrılan yerler şimdiden kapılmıştı. Yer gösterenler nazik ama kesin bir tavırla gelenleri geri çeviriyorlardı. Kalabalığı itiştirip hemen arkasındaki gazetecilerin sorularını duymazlıktan gelen Alan, Henry Duval'i mahkeme salonunun orta kapısından içeri sürükledi. Alan, bembeyaz yakalı avukat cübbesini çoktan üstüne geçirmişti. Bugünkü bütün kurallara uyularak tam bir mahkeme olacaktı. İçeri girerken geniş ve etkileyici mahkeme salonunun oymalı meşe koltuklarını, kırmızı halısını ve yüksek kemerli pencerelerde buna uyan kırmızı ve sarı perdelerini fark etti. Güneş ışığı tentelerden içeri sızıyordu. Uzun avukat masalarının birinde Edgar Kramer, A.R. Butler, gemicilik şirketinin avukatı Tolan, tepesinde kraliyet arması bulunan yüksek yargıç kürsüsüne bakan düz arkalı deri sandalyelere şimdiden yerleşmişlerdi. Alan Henry Duval'le birlikte ikinci masaya doğru ilerledi. En son gelen Dan Orlif'in diğerlerinin arasına sıkıştığı sağ tarafındaki basın masası kalabalıktı. Mahkeme mübaşiriyle katip yargıç kürsüsünün altında oturuyorlardı. Avukatın arkasındaki tıklım tıklım dolu dinleyici sıralarından bir uğultu geliyordu. Yanına göz atan Alan, diğer iki avukatın kendisine doğru dönmüş olduklarını gördü. Gülümseyip başlarını salladılar. Alan da onların selamlarına karşılık verdi. İlk keresindeki gibi. Edgar Kramer'ın gözleri özellikle başka yöne çevriliydi. Bir dakika sonra cübbesini giymiş olan Tom Lewis kendini Alan'ın yanındaki yere attı. Çevresine bakınarak saygısızca bizim büroyu andırıyor, yalnız daha büyük dedi. Duval'i selamladı. İyi günler Henry. Alan Tom'a artık yaptıkları iş için bir ücret almayacaklarını, Senatör Devero ile tartışması sonucu hak ettikleri parayı gururu yüzünden reddettiğini, ne zaman açacağını düşündü. Belki bu ortaklıklarının sonu olurdu. En azından ikisi de çok sıkıntı çekeceklerdi. Sharon'ı düşündü. Şimdi onun büyük babasını sabah yaptığı tekliften hiç habersiz ve bu yüzden odadan çıkarıldığına emindi. Ama güveneceği yerde ondan şüphe etmişti. Birden acıyla Sharon'a söylediği sözleri hatırladı. Pazarda sen de dahildin. Umutsuzluk içinde bunları geri alabilmeyi diledi. Onun bir daha kendisini görmek istemeyeceğini düşündü. Aklına bir şey geldi. Sharon o sabah mahkemeye geleceğini söylemişti. Başını çevirerek halka ayrılan yerleri inceledi. Korktuğu gibi mahkeme salonunda değildi. Sosunuz! Bu sözleri söyleyen mübaşirdi. Mr. Justice Stanley Willis cübbesinin eteklerini hışırdatarak içeri girip kürsüdeki yerini alırken görevliler, avukatlar ve dinleyiciler ayağa kalktılar. Mahkeme sessizleşince mübaşir ilan etti. Yüksek Mahkeme, 13 Ocak Henry Duval davası. Alan Maitland ayağa kalkmıştı. Usul şartlarını çabucak yerine getirdikten sonra söze başladı. Sayın Başkanım, yüzyıllar boyu bu ülkede geçici olarak bulunsun bulunmasın, krallığın hakkında hüküm verdiği her insana tahtın ayaklarının dibinde yapılan adaletsizliğin değiştirilmesini isteme hakkı tanınmıştır. Özetlenerek açıklanırsa, ihzar emri için başvururken bugün müvekkilimin adına isteğim budur. Aslında Alan eğer Butler'la kendisi arasında tartışmalara yol açacak olan davanın usul yönünden tamamen kanuna uygun geçeceğini biliyordu. Ama önceden işin içine elinden geldiği kadar insancıl duyguları katmaya karar vermişti, devam etti. Mahkemenin dikkatini Muhacirat Bakanlığı tarafından verilen karara çekiyorum. Alan ezbere bildiği kelimeleri tekrarladı. Geldiğiniz yere veya yurttaşı olduğunuz ülkeye veya doğum yeriniz olan memlekete veya böyle olduğu tasdik edilen ülkeye gönderilmenize ve orada alıkonulmanıza. Bir insanın aynı anda dört yere birden gönderilemeyeceğini, bunun için dördünden hangisinin uygulanacağı konusunda bir karara varılması gerektiğini tartıştı. Alan tunturaklı bir tavırla bu kararı kim verecek diye sordu. Sonra kendi sorusunu cevaplandırdı. İnsan bu emri veren otorite diye düşünür. Yine de müvekkilim Henry Duval'in gemide hapsedilmesinden başka hiçbir karar verilmedi. Alan böylece geminin kaptanının dört şık arasında imkansız bir seçim yapmaya zorlandığını iddia etti. Bu sanki sayın başkanımızın bir insanın suçlu olduğuna karar verip bu adamı 3 yıl ağır hapse veya 12 kırbaç darbesine veya şehir hapishanesinde 6 yıl yatmaya mahkum ediyor ve cezalardan hangisinin uygulanacağı hakkında karar vermeyi mahkeme salonunun dışındaki birine bırakıyorum demesi gibi bir şey. Alan Tom Lewis'in bardağına koyduğu buzlu suyu yudumlamak için durakladığında yargıcın yüzünde belli belirsiz bir gülümseme vardı. Diğer avukat masasında düzgün yüz hatları ifadesiz A.R. Butler not aldı. Alan devam etti. Henry Duval ile ilgili emrin tam olarak uygulanamayacağına dayanarak geçersiz olduğunu beyan ediyorum Sayın Başkanım. Şimdi davasının en sağlam dayanağı olan önemli bölümüne dikkati çekerek ayrıntılarını mahkemeye getirdiği ciltten okuduğu krala karşı Ahmet Singh davasını özetledi. 1921'de bir Kanadalı yargıç hukuki terimlerden temizlenirse şöyle karar vermişti. Göçmen olarak Kanada'ya girmesi reddedilen Ahmet Singh bir gemiyle geri gönderilemez. Henry Duval içinde durum aynı diye ısrar etti Alan. Kanuna göre dedi iki olay birbirinin eşi. Öyleyse bakanlık emri geçersiz sayılıp müvekkilim serbest bırakılmalı. Eğer Butler kımıldandı ve başka bir not aldı, pek yakında delilleri reddetme ve suçlamalarda bulunma fırsatını elde edecekti. Bu arada Ella'nın sözleri ve fikirleri sağlam bir şekilde akmaya devam etti. Senatör Devereaux'a kazanmaya niyetliyim demişti. Eğer Butler'ın yanında Edgar Cramer uzaydan duruşmayı somurtarak dinliyordu. Edgar Cramer'ın kanun hakkında işi gereği bir bilgisi vardı ve bilgisine eklenen içgüdüsü ona davanın Muhaciret Bakanlığı için hiç iyi gitmediğini söylüyordu. İkinci bir içgüdüsü daha vardı. Karar değiştirilirse bakanlıkta suçu yükleyecekleri biri bulunacaktı ve bu iş için uygun olan biri vardı, kendisi. İki gün önce kısa ve sert mesajı aldığından beri bunun farkındaydı. Başbakan, bu davayı yönetişinizden hiç hoşnut kalmadı. Özel sorgu teklif edilmemeliydi. Gelecekte daha iyi bir idare bekliyor. İhtarı telefonla bildiren idari işler yardımcısı bundan özel bir zevk alır gibiydi. Edgar Cramer acı ve büyük haksızlığa bir kere daha küfretti. Ona en basit bir kendini savunma yetkisi verilmiyordu. Başbakan'a özel sorgunun bu yargıç tarafından zorla kendisine kabul ettirildiğini açıklayamıyor, iki yoldan birini seçme durumuyla karşılaştığında en az zararlı ve en seri olanını seçtiğini söyleyemiyordu. Vancouver'a gelişinden bu yana yapmış olduğu her şeyin doğru olduğu gibi bu da yapılacak en doğru şeydi. Ottawa'dan ayrılmadan önce almış olduğu direktif çok açıktı. İdari işler yardımcısı ona bizzat bildirmişti. Eğer kaçak Duval kanun gereğince göçmen olarak kabul edilemeyecek durumdaysa şartlar ne olursa olsun geri çevrilecekti. Ayrıca Edgar Cramer'a şartlar ne olursa olsun böyle bir kabulü önlemek için gerekli kanuni adımları atma yetkisi verilmişti. Başka sözler de verilmişti. Siyasi baskı veya halkın tepkisinin kanunun uygulanmasını engellemesine izin verilmeyecekti. Bu söz ona bildirildiğine göre doğrudan doğruya bakan Mr. Warrender tarafından verilmişti. Edgar Cramer talimatı iş hayatı boyunca hep yaptığı gibi dikkatle uygulamıştı. Şimdi burada olup bitenlere rağmen o kanuna, parlamento tarafından çıkarılan muhaciret kanununa uymuştu. İtaatli, sadık davranmış ve görevinde ihmali görülmemişti. Bir türedi avukatla yoldan çıkmış bir yargıcın çabalarını boşa çıkarması da kendi kusuru değildi. Üstlerinin bunu anlayacaklarını umuyordu. Yine de başbakanın hoşnutsuzluğu önemli bir meseleydi. Başbakandan gelen ihtar büyük bir memuru yaralayabilirdi. Terfisini sınırlandırıp onu lekeli bir adam yapardı. Hükümetler değiştiği zaman bile bu tür yargıların kendine özgü bir devamlılığı vardı. Kendi meselesinde tabii ihtar önemli değildi. Belki de başbakan bunu şimdiden kafasından silmişti. Yine de Edgar Cramer geleceğinin bir hafta öncesine oranla biraz karardığı yolundaki içgüdüsünden rahatsız oluyordu. Korunması gereken şey daha başka bir karışık konuydu. Başbakana adımdan bir kere daha bahsedilirse... Mahkeme salonundaki konuşmalar devam ediyordu. Yargıç bazı noktalarda sorduğu sorularıyla söze karışmıştı. Şimdi A.R. Butler'la Alan Maitland kanunun küçük bir noktasını tartışıyorlardı. Saygıdeğer meslektaşım emrin 36. bölüme tamamen uygun olduğunu söylüyor. Ben bu virgülleri eklemenin önemli olduğuna dikkatinizi çekiyorum. 36. bölüm tamamen eşi değildir. Edgar Cramer, Alan Maitland'ın inadından nefret ediyordu. Ayrıca sıkışmıştı da. Öfkelendiğinde bu ihtiyaç daha da şiddetlenmekteydi. Son zamanlarda derdinin daha kötüleştiğini, geciktirmenin yol açtığı acının arttığını inkar edemezdi. Kafasını bu meseleden uzaklaştırmaya çalıştı. Unutmaya, başka şeyler düşünmeye. Gözlerini Henry Duval'e çevirdi. Kaçak bakışlarını mahkeme salonunda dolaştırarak anlamadan sırıtıyordu. Cramer'ın tüm içgüdüleri, yılların verdiği tecrübe... Ona bu adamın asla Kanada'da yaşayabilecek bir göçmen olmadığını söylüyordu. Geçmişi buna engeldi. Yapılacak bütün yardımlara rağmen bu adam asla anlayamayacağı bir ülkeye alışıp kendinden bir şeyler veremezdi. Böyleleri belirli bir yol izlerlerdi. Kısa ömürlü bir iş, sonra başıboşluk, çabucak mükafatlandırılmak için istekli bir arayışa girişir, sonra zayıflık ve erime başlardı. Dertler, yol hep aşağı doğru inerdi. Bakanlıktaki dosyalarda birçok dava vardı. Gözleri kamaşmış idealistlerin görmekten kaçındığı acı gerçek. Pek tabii Sayın Başkanım, ihzar emrinin verilmesini sağlayacak tek unsur tutukluluğun ispatı. Düşünce, tuvalete gitme ihtiyacı, yakınındaki fiziksel acı, artık hiçbir şey idaresi altında değildi. Edgar Kramer sandalyesinde acıyla kıvrandı ama dışarıya çıkmayacaktı. Bir şey, herhangi bir şey dikkati üzerine çekmekten başka her şey. Gözlerini kapayarak bir ara verilmesi için dua etti. İşin kolay olmayacağını fark etti. Alan Maitland, eğer Butler şiddetle çarpışıyor, her tartışmaya karşı çıkıyor, krala karşı Ahmet Sin kararını çürütmek için eski içtihatlardan örnekler gösteriyordu. Yargıç da çok titiz davranıyor. Sanki kendine özgü bir nedenle Alan'ın savunmasını didik didik ederek onu inceden inceye sorguya çekiyordu. Şu sıra eğer Butler Muhaciret Bakanlığı'nın davranışını savunuyordu. Hiçbir insan hak ve özgürlüğü ortadan kaldırılmamıştır diye açıkladı. Duval'in bu ülkeye kabulünü istemeye hakkı yoktur. Alan avukatın gösterisinin her zamanki gibi etkileyici olduğunu düşündü. Derin, kibar ses devam etti. Dikkatinizi çekerim Sayın Başkanım. Bu şartlar altında böyle bir insanı kabul etmek kaçınılmaz bir şekilde Kanada'nın kapılarının bir göçmen serine açılmasına sebep olacaktır. Bunlar bizim tanımladığımız anlamda göçmenler değildirler. Bunlar sadece nerede doğduklarını hatırlayamadıkları, resmi belgeleri ve kimlikleri olmadığı ya da tek heceli kelimelerle konuştukları için kabul edilmeyi isteyen kişilerdir hep. Anında Alan ayağa fırladı. Sayın Başkanım, bu sözlere itiraz ediyorum. Bir insanın nasıl konuştuğu sorunu... Mr. Justice Willis eliyle oturmasını işaret etti. Mr. Butler dedi yumuşak bir sesle, sanmıyorum ki siz veya ben doğduğumuzu hatırlayabilelim. Benim söylemek istediğim Sayın Başkanım, ayrıca dedi yargıç sertçe, tahmin ederim ki saygı duyduğumuz buralı ailelerin çoğu kağıtları olmadan bir gemiden inenlerin çocuklarıdır. Bunlardan birkaçını ben biliyorum. Eğer Sayın Başkanım izin verirlerse... Tek heceli kelimelerle konuşmaya gelince ben bunu bazen kendi ülkemde de yapıyorum. Örneğin Quebec'i ziyaret ettiğim zamanlar. Dipnot. Kanada'da hem İngilizce hem Fransızca resmi dildir. Quebec'te Fransızca konuşulur. Yargıç sözlerini bitirdiğini belirterek başını salladı. Lütfen devam edin Mr. Butler. Bir an avukatın yüzü kıpkırmızı oldu, sonra devam etti. Benim söylemek istediğim Sayın Başkanım, Sayın Başkanıma beceriksizce sözlerime dikkatimi çekme lütfunda bulundukları için hiç kuşkusuz teşekkür borçluyum. Kanada halkının muhaciret kanununa göre korunmaya hakkı olduğuydu. Dış görünüşe göre sözler yine aynı akıcılıkla birbirini izliyordu. Ama Alan şimdi denize düşüp ufacık saman çöplerine sarılanın Butler olduğunu fark etti. 41. Ayrımın sonu. Sayfa 416.